أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ أَعَزَنَ اللّٰهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Allah bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli kardeşlerim, bilindiği gibi elde edilen değerlerin kaybolmaması veya diğer bir ifadeyle elden kaçırılmaması için o değerlerin sık sık hatırlanması veya hatırlatılması gerekir. Evet, elde edilen değerlerin kaybolmaması veya elden kaçırılmaması için o değerlerin sık sık hatırlanması veya hatırlatılması gerekir. Ve şüphesiz ki elde edilen en büyük değer de, değerli kardeşlerim, elde edilen en büyük değer de tevhiddir. Onun içindir ki ben bu akşam sizlere bu yüce değeri yeniden hatırlatmayı uygun gördüm. Böyle bir konuyu bu akşam seçmemin ikinci sebebi ise bazı kardeşlerimizin şu an yanında bu meseleyi dinlemek için, diğer bir ifadeyle bu meseleye ihtiyacı olan kişiler, kimseler olduklarından dolayıdır. İkinci sebep de budur değerli kardeşlerim. Dersime başlamadan önce mevzuyu güzel izah edebilme açısından Rabbimden özellikle kendim için kudret ve kuvvet niyaz ediyorum. Sizler için de güzel bir anlayış, hüsnü zan, hüsnü fehm talep ediyorum. Değerli kardeşlerim, bilindiği gibi yüce İslam dininin temel kaidesi ve ilk prensibi, öğretisi birlemek manasına gelen tevhid akidesidir. İslam dininin temel kaidesi ve ilk öğretisi birlemek manasına gelen tevhid akidesidir. Esasen sonradan tahrif edilmiş bütün vahye dayalı dinlerin temelinde de tevhid yatmaktadır. Bütün vahye dayalı dinlerin temelinde de tevhid yatmaktadır değerli kardeşler. En kısa ve öz tarifi ile La ilahe illallah olarak bilinen tevhid akidesinin en ufak bir şüphe kabul etmeden saf ve katıksız bir şekilde yerleşmediği bir insan hayatında hakiki imandan, geçerli imandan bahsetmek mümkün değildir. Evet, en kısa ve özlü bir tarifi ile La ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur anlamında bilinen tevhid akidesinin en ufak bir şekilde şüphe kabul etmeden saf ve katıksız bir şekilde yerleşmediği bir insan hayatında hakiki imandan, geçerli imandan, şaibesiz imandan bahsetmek mümkün değildir. Değerli kardeşlerim, unutmayınız ki tevhid dediğimiz bu kavram dillerde ezbere söylenmesi gereken birkaç kelimeden ziyade kutsal bir eylemin, şuurlu bir icraatın ve basiretli bir hareketin adıdır. Evet, tevhid dediğimiz bu kavram, bu olay dillerde ezbere söylenmesi gereken birkaç kelimeden ziyade kutsal bir eylemin adıdır. Şuurlu bir icraatın adıdır ve basiretli bir hareketin adıdır. Bu eylem gereğince insanlar mümin ve müşrik diye iki sınıfa ayrılmışlardır. İyi ve kötü diye iki sınıfa ayrılmışlardır. Bu eylem defalarca dile getirdiğimiz gibi insanlığın yaratılış gayesidir. Bu eylem kitapların indiriliş gayesidir. Ve bu eylem Resullerin gönderiliş gayesidir. Bu eylem, değerli kardeşlerim, bu eylem emir ve yasakların, sevap ve cezanın kaynağı, sorgu ve yargılamanın kendisi hakkında yapılacağı bir eylemdir. Din bu eylem üzerine tesis edilmiş, sevap ve ceza bu kurala uygun verilmiş ve yine unutmayınız ki cihat kılıçları sadece ve sadece bunun için sıyrılmıştır. Cihat kılıçları da bunun için sıyrılmıştır. Bu eylem, değerli kardeşlerim, bu eylem Allah'ın bütün kulları üzerindeki hakkı ve selamet yurdu olan cennetin anahtarıdır. Dolayısıyla kurtuluşun ve kaybetmenin kendisi üzerine bina edildiği bu eylemin mana ve mahiyetinin bilinmesi, ona uygun hareket edilmesi bütün kulların üzerine farzdır. Bütün insanların üzerine farzdır. Unutmayalım ki öncekiler ve sonrakiler bu eylem hakkında mutlaka sorguya çekileceklerdir. Öyleyse gelin kendisi için yaratıldığımız o yüce düsturun mana ve mahiyetinin ne olduğunu öğrenelim. Soruyoruz ve cevap istiyoruz. Tevhid nedir? Bu kelimeyi nasıl anlamamız gerekir? Bu kelimenin içermiş olduğu menfi ve müsbet manaları nedir? Bu kelime bizden neyi emrediyor? Neyi istiyor? Neyi kabullenmemizi istiyor? Ve bu kelime bizden neyi reddetmemizi istiyor? Hani dedik ya biraz önce, tevhid kuru kuruya bir kelimenin telaffuzu değildir. Bu şuurlu bir eylemin adıdır. Basiretli bir icraatın adıdır. Öyleyse şuurlu bir eylem, basiretli bir icraat derken bunun anlamı nedir? Bunu nasıl anlamamız gerekir? Bu kelime bizden neyi istiyor? Bu kelimenin içermiş olduğu menfi ve müsbet manaları nedir? Neleri kabullenmemizi istiyor, neleri reddetmemizi istiyor? Buradan dersimize giriş yapalım. Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi mevzuları, konuları sıhhatli bir şekilde anlamanın en güzel yolu, sohbete, konuya başlık olarak seçilen kelimelerin gerek lugavi ve gerekse ıstılahi anlamlarının bilinmesidir. Evet, bunların gerek lugavi ve gerekse ıstılahi anlamlarının bilinmesidir. Tevhid, değerli kardeşlerim, tef'il vezninde bir nesneyi bir kılmak anlamınadır. Kelime anlamı, lugavi manası tevhid, tef'il vezninde bir nesneyi bir kılmak, birlemek anlamınadır. İstilahi olarak ise tevhid, yani şer'i şerifteki manası ise tevhid, Allahu Azze ve Celle'yi rububiyetinde, isim ve sıfatlarında ve uluhiyetinde birlemek manasındadır. Evet, tevhid ıstılahi anlamı neymiş? İstilahi anlamı ise tevhid, Allahu Subhanahu ve Teala'yı rububiyetinde, isim ve sıfatlarında ve uluhiyetinde birlemek demektir. Değerli kardeşlerim, biraz önce de kısaca ifade ettiğimiz gibi tevhid insanlığın yaratılış gayesi ve Allah'ın kulları üzerindeki en büyük hakkıdır. Tevhid insanlığın yaratılış gayesidir ve Allah'ın kulları üzerindeki en önemli, en büyük hakkıdır. Hatırlarsınız, Rabbimiz Kerim kitabında وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etmeleri için yarattım. sadece ve sadece bana ibadet etmeleri için yarattım. Zariyat suresi ayet 56. Diğer bir ayeti celilede ise وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin. Ama ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Allah'a ibadet edin ama ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Bu da Nisa suresi ayet 36. İşte bu iki ayeti celile var ya değerli kardeşlerim, bu iki ayeti celile bize insanlığın tevhid için yaratıldığını haber veriyor. İnsanlığın sadece ve sadece tevhid için yaratıldığını haber veriyor. Birinci ayeti kerimede insanoğlunun sadece Allah'a ibadet etmeleri için yaratıldığını, ikinci ayeti celilede ise ibadetlerinde hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmaması için yaratıldığını haber veriyor. Yani ikinci ayette, ikinci ayeti celilede bir şart koşuyor Allahu Azze ve Celle. İbadet edeceksiniz ama bana hiçbir şeyi ortak koşmadan. İşte bunun içindir ki birinci ayeti celileye ilim ehli şu anlamı yüklemişlerdir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece beni tevhid etsinler diye yarattım. Bu iki ayeti celileyi yan yana getirdiğimiz zaman anlamı budur değerli kardeşlerim. Yani وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece beni tevhid etsinler diye yarattım. Beni tevhid etsinler diye yarattım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Bu hitap Muaz ibn-i Cebel'e, yani burada Allahu Azze ve Celle'nin en önemli, en büyük hakkından bahsederek Ya Muaz, Hal tedri hakkallahi alel ibad. Ey Muaz, bilir misin Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Muaz diyor ki Allahu ve Resuluhu a'lam. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hakkullahi alel ibad en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'a. Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve ibadetlerinde de hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Onun içindir ki biraz önceki başlıkta zikrettiğimiz gibi tevhid Allah'ın kulları üzerindeki en önemli, en büyük hakkıdır. İşte burada gayet açık ve net bir ifadeyle Ya Muaz, Hel tedri hakkullahi alel ibad. Ey Muaz, bilir misin Allah'ın kulları üzerindeki en büyük hakkı nedir? Allah ve Resulü en iyi bilendir sözüne karşılık Allah'ın Resulü hakkullahi alel ibad en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'e. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmeleridir. Ve tabi hatırlarsınız bu hadis-i şerifin son kısmında ise peki bilir misin ey Muaz, kulları bunu gerçekleştirdikleri zaman Allah üzerindeki hakları nedir? Yani kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Yine Muaz diyor ki Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara azap etmemesidir. Onlara azap etmemesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesinden de anlaşıldığı gibi değerli kardeşlerim, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onu tevhid etmeleridir. Onu bir bilmeleri değildir, onu birlemeleridir. Ki inşallah ilerleyen vaktimizde onu nasıl birleme hususu izah edilecektir. Değerli kardeşlerim, ıslahi tarifinde de ifade ettiğimiz gibi tevhid üç ana başlıkta gerçekleştirilir. Biraz önce ıslahi tarifinde söylemiştik. Yani ne demiştik? Tevhid Allah'ı rububiyetinde, onu isim ve sıfatlarında, onu uluhiyetinde birlemenin adıdır. Rububiyet tevhidi, Allahu Azze ve Celle'nin Rablığı ve Rabbaniyeti ile alakalı meseleleri ihata eden bir tevhid dalıdır. Yani rububiyet tevhidi denildiği zaman aklımıza gelecek olan şey, Allahu Azze ve Celle'nin Rablığı ve Rabbaniyeti ile alakalı ne kadar meseleler varsa bunu ihata eden bir tevhid dalıdır rububiyet tevhidi. Bu tevhid dalı değerli kardeşlerim, insanların kısmı azamının kabul ve ikrar ettikleri bir tevhid dalıdır. Rububiyet tevhidi hemen hemen insanlığın kısmı azamının kabul ve ikrar ettikleri bir tevhid dalıdır. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine elçi olarak gönderildiği Mekkeli müşrikler dahi Allah'ın rububiyetini kabul ve ikrar eden kimselerdi. Onlar Allah'ın rububiyetini ikrar eden kimselerdi. Rabbimiz Kerim kitabında onlardan bahsederek şöyle buyuruyor. Ey Muhammed, onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan muhakkak ki Allah diyeceklerdir. O zaman de ki onlara, o halde bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek istese, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınız onun zararını benden giderebilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet murad etse, onlar onun rahmetinin önüne geçebilirler mi? Ve yine onlara de ki, Allah bana yeter, tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Zümer suresi ayet 38. Burada o Mekkelilere sor, söyle, de ki gökleri ve yeri kim yarattı? Onlar diyorlar ki Allah. Onlar Allah diyorlar. Yine değerli arkadaşlarım, Rabbimizin Kerim kitabında Mu'minun suresi 84'ten 89'a kadar o müşriklere de ki yeryüzü ve onda bulunanlar kimindir? Diyeceklerdir ki Allah'ın. De ki o halde hiç düşünmüyor musunuz? Ve yine de ki yedi kat göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Onlar yine diyeceklerdir ki Allah. De ki o halde hiç korkmuyor musunuz? Keza onlara sor, de ki eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, her şeyin hükümranlığı elinde olan, her şeyi himaye eden fakat kendisi himayeye muhtaç olmayan kimdir? Diyeceklerdir ki Allah. De ki o halde nasıl aldanıyorsunuz? De ki o halde nasıl aldanıyorsunuz? Yine Yunus suresi ayet 31 değerli kardeşlerim, ey Muhammed, o müşriklere de ki gökten ve yerden sizi rızıklandıran kimdir? Yahut kulak ve gözlerinize sahip olan kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Bütün işleri bir düzen içerisinde kim idare ediyor? Onlar diyeceklerdir ki Allah. De ki o halde neden korunmuyorsunuz? Beyler, dikkatinizi çekerim. Burada bahsi edilen Mekkeli müşriklerdir. Aleykümselam. Mekkeli müşriklerdir. Yani Mekkeli müşrikler rububiyet tevhidini ikrar eden, kabullenen insanlardı. Allah'ın varlığını, birliğini bilen, yeryüzünün hakimi olduğunu bilen, alemlerin rızkını verenin Allah olduğunu bilen insanlardı. Kulaklara, gözlere sahip olanın Allah olduğunu bilen insanlardı. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaranın Allah olduğunu bilen insanlardı. Kimler? Mekkeli müşrikler değerli kardeşler. İşte Mekkelilerin itiraf edip kabul ettikleri bu gibi meseleler Allah'ın rububiyeti ile alakalı meselelerdir. Allah'ın rububiyeti ile alakalı meselelerdir. Biraz daha muşakkas ifadelerle aleykümselam, biraz daha muşakkas ifadelerle yerleri ve gökleri yaratanın Allah olduğunu kabul ve itiraf onun rububiyeti ile alakalı bir inançtır. İnsanların rububiyetle alakalı inançlarıdır. Yerleri ve gökleri yaratanın Allah olduğunu kabullenmeleri ve bunu itiraf etmeleri. Öldüren ve diriltenin Allah olduğunu kabul ve itiraf etmeleri, onun rububiyetine yönelik bir inançlarıdır insanların. Kainatı idare edenin Allah olduğunu kabul ve itiraf etmeleri, yine onun rububiyeti ile alakalı bir inançtır. Yerden ve gökten mahlukatı rızıklandıranın Allah olduğunu kabul etmek, onun rububiyetine yönelik bir inançtır. Yağmuru yağdıranın, kulak ve gözlere sahip olanın ve her şeyin mülk ve yönetimini elinde bulunduranın Allah olduğunu kabul ve itiraf, onun rububiyetine yönelik bir inançtır. Hulasa, Allahu Azze ve Celle'nin Rablığı ve Rabbaniyeti ile alakalı tüm meseleler bu kısmın şumulu dahilinde olan bir inançtır. Değerli kardeşlerim, bu konudaki tevhidin gerçekleştirilmesine gelince bu da kulaklarımızı açıyoruz ve güzelce dinliyoruz. Bu da iki hususun birbirinden ayırt edilmesiyle başlar. Bunlar ise bilme ve birleme hususudur. Bilmek ve birlemek hususudur. Yani bilmenin ayrı bir şey olduğunu, birlemenin ise apayrı bir şey olduğunun bilinmesiyle başlar. Örneğin, biraz önceki sıralamış olduğumuz şeyleri bir insan bilebilir, kabul ve itiraf edebilir. Yani öldürenin ve diriltenin Allah olduğunu, kainatı idare edenin Allah olduğunu, yerden ve gökten mahlukatı rızıklandıranın Allah olduğunu, yağmuru yağdıranın Allah olduğunu bir insan bilebilir. Ama unutmayınız ki bunun adı tevhid değildir. Bunun adı bilmektir, bunun adı birlemek değildir. Halbuki Allahu Azze ve Celle'nin istediği şey bilmek değil, birlemektir. Bunun diğer bir ifade şekli tevhiddir. Öyleyse Allah'ı rububiyetinde birlemek nasıl olur? Bunun izahına geçebiliriz. Değerli kardeşlerim, yine aklımızdan şunu asla çıkarmıyoruz ki, tevhidi gerçekleştirmek isteyen bir kimse, olmazsa olmaz kuralı olan ispat ve nefi kaidesini çok iyi bilmesi ve ona uygun hareket etmesi gerekir. Evet, şunu asla ve asla aklımızdan çıkarmamamız gerekir ki, tevhidi gerçekleştirmek isteyen bir kul, bir kişi, bir kimse, olmazsa olmaz kuralı olan ispat ve nefi kaidesini çok iyi öğrenmesi ve buna uygun hareket etmesi gerekir. Ta ki Allah'ın üzerindeki hakkını yerine getirebilmiş olsun. Nedir ispat ve nefi kaidesi? Hocam, bu ifadelerle neyi kastediyorsunuz? Ne demek ispat ve nefi kaidesi? Bu kural gereği bilinmesi gereken özlü şey, Allah için ispat edilen bir şeyin mahlukatından nefy edilmesi. Allah için ispat edilen bir şeyin mahlukatından, yani yarattıklarından nehyedilmesidir. Yani Allah'ın yaratıcılığı ispat edildi mi, bunun hiçbir mahluk tarafından gerçekleştirilemeyeceğini de kabul etmektir. Bura anlaşılıyor değil mi? Allah'ın yaratıcılığı ispat edildiği zaman bunun hiçbir mahluk tarafından gerçekleştirilemeyeceğini kabul etmesidir bir insanın. Burada Allah yaratıcıdır sözü ve inancı ile Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözü ve inancı birbirinden ayrı şeylerdir. Bunu çok iyi anlamamız, bunu çok iyi kavramamız gerekir. Allah yaratıcıdır sözü ile inancı ile Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözü ve inancının arasında fark vardır. Allah yaratıcıdır sözü ve inancında ispat, Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözü ve inancında ise ispat ve nefi bir arada vardır. Görüyor musunuz? Onun içindir ki, ispat ve nefi kaidesi tevhidi gerçekleştirmede sürekli bir arada bulundurulması ve ona uygun hareket edilmesi. Allah bizden bunu istiyor. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabullenmeniz yeterli değildir. Bu sadece ispattır. Ama Allah ispat ve nefi bir arada istiyor. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Çünkü bu iki ifade birbirinden çok farklıdır. Allah yaratıcıdır sözü ve inancında ispat, Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözü ve inancında ise ispat ve nefi bir aradadır değerli kardeşlerim. Bu aynen tevhidin kısa ve öz ifadesi olan La ilahe illallah cümlesindeki gibidir. La ilahe illallah cümlesindeki gibidir. yani Allah ilahdır sözü ve inancının delaleti ile Allah'tan başka ilah yoktur sözü ve inancının delaleti birbirinden çok farklı şeylerdir. Allah ilahdır sözü ve inancının delaleti ile Allah'tan başka ilah yoktur sözü ve inancının delaleti birbirinden ayrı şeylerdir. Çünkü Allah ilahdır sözü Allah'tan başka ilahları reddetmez. Allah ilahdır sözü Allah'tan başka ilahları reddetmez. Halbuki la ilahe illallah ifadesi ilahlığı sadece Allah'a has kılıp onun dışındaki ilahları da ne yapar? Reddeder. La ilahe illallah. Yani ispat ve nefi bir aradadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah ancak Allah'tır. Bu ifadede ispat ve nefi bir aradadır değerli kardeşler. Artık bu kaide, artık bu kural rububiyetin şumuluna giren bütün şeyler için geçerlidir. Unutmayın, hala rububiyet tevhidindeyiz bakın. Bu kural, bu kaide rububiyetin şumuluna giren bütün şeyler için geçerlidir. Allah'ın öldüren ve dirilten olduğunu kabul edip ondan başka hiçbir varlığın da öldürme ve diriltme gücüne sahip olmadığını kabul etmek onu bu konuda tevhid etmek demektir. Çünkü bu inançla ispat ve nefi bir aradadır. Kainatı idare edenin Allah olduğunu kabul edip ondan başka hiçbir yaratığın da idarede en ufak bir tasarrufunun olmadığına iman etmek Allah'ı bu konuda tevhid etmek demektir. Farkındaysanız bu ifadelerin içerisinde de ispat ve nefi bir aradadır. Bir aradadır. Gökten yağmuru ve karı yağdıranın Allah azze ve celle olduğunu kabul edip bu hususta hiçbir kimsenin kar ve yağmur yağdırma gücüne sahip olmadığına inanmak, onu bu konuda birlemek, yani onu bu konuda tevhid etmek demektir. Allah'ın yarattığı bütün mahlukatının rızıklarını veren olduğuna iman edip, ondan başka hiç kimsenin de rızık verme gücüne sahip olmadığını kabul etmek, onu bu konuda tevhid etmek demektir. Onu bu konuda tevhid etmek demektir. Hulasa değerli kardeşlerim, rububiyete ait olan bu ve emsali hangi husus olursa olsun, o konuda tevhidi gerçekleştirmek isteyen bir kimse, mutlaka ispat ve nefi kaidesi çerçevesinde hareket etme mecburiyetindedir. İspat ve nefi kaidesi çerçevesinde hareket etme mecburiyetindedir. Yani Rabbisi için ispat ettiği bir şeyi mahlukatından da nefy edecektir. Bunun başka bir ifade şekli ise, neyi Rabbi için kabul ettiyse, onu mahlukatından reddedecektir. Onun içindir ki bu ifadelerimizi çoklaştırmamız, sık kullanmamız, herhalde güzel anlaşılması içindir. Yani ispat ve nefi kaidesinin güzel anlaşılması içindir. Tevhidin bu yüce bölümünü zikrettikten sonra, şimdi Allahu Azze ve Celle'nin İsim ve sıfatları ile alakalı tevhid bölümüne geçebiliriz. İsim ve sıfatlar tevhidine geçebiliriz. Ama unutmuyoruz ki burada bir hatırlatma yapıyoruz rububiyetle alakalı. Ama unutmuyoruz ki tevhidin bu kısmını, bu bölümünü gerçekleştirmek insanın paşasını kurtaracağına delalet etmez. Neden? Çünkü hatırlarsanız biraz önce dedik ki Mekkeli müşrikler de Allah'ın rububiyetini İkrar eden, kabul eden, bu anlamda tevhidi gerçekleştiren insanlardı. Ama bu onlar için yeterli olmamıştır. Bunu gündeme getirmemiz, bunu sık sık anlatmamızın sebebi, zamanımızda bu yönlü itikat ve inancının sağlam olduğunu söyleyip, isim ve sıfatlar tevhidi ve uluhiyet tevhidi ile alakalı problem içerisinde yüzmelerine rağmen, paçalarını kurtarmalarını veya paçalarını kurtaracağını zannetmelerinden dolayıdır. İnsanların bu anlamdaki inançlarının yeterli olmayacağını anlatmak içindir. Biz bunun için sık sık gündeme getiriyoruz. Zamanımızda yani bu yönlü bir inancı olan kişi kimse zannetmesin ki isim ve sıfatlar tevhidini gerçekleştirmediği müddetçe, uluhiyet tevhidi hususunda Allah'ın istediği şekilde hareket etmediği müddetçe zannetmesin ki paçasını kurtaracaktır. Onun içindir ki rububiyet tevhidi Mekkelilerin dahi bildikleri, ikrar ettikleri bir tevhid dalıydı. Ama bu yeterli değildir. Bu yeterli değildir. Evet, ikinci kısım ne dedik? İsim ve sıfatlar tevhidi değerli kardeşlerim. Tevhidin bu bölümü Yüce Rabbimizin isim ve sıfatları ile alakalı bir tevhid dalıdır değerli kardeşlerim. Yani Allah-u Teala'nın gerek Kerim kitabında ve gerekse Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin temiz sünnetinde kendisine mahsus zikretmiş olduğu isimleri ve sıfatları ile alakalı bir tevhid bölümüdür. Bir tevhid dalıdır. İsim ve sıfatlar tevhid. Tevhidin bu bölümünde de takip edilmesi gereken yol Allah'ın yüce kitabı Kur'an'da ve Resulünün temiz sünneti seniyesinde bizzat kendisi için isimlendirdiği isimlerle onu isimlemek, vasıflandırmış olduğu sıfatlarla da onu yani Rabbul İzzet'i vasıflandırmaktır. Başka bir ifadeyle Yüce Rabbimizin kendisi hakkında ispat ettiğini bu anlamda kabul etmek, nefyettiğini de reddetmektir. Bu ümmetin selefi, değerli kardeşlerim, bu ümmetin selefi ve önde gelen güzide imamları onu başka şeylere benzetmekten kaçınarak tahrif ve tadile sapmamışlardır. Allah'ın kendisi için ispat ettiği isim ve sıfatları olduğu gibi kabullenmişlerdir. Kendisi hakkında nefyettiği şeyleri de inkara sapmadan nefyetmişlerdir, reddetmişlerdir. Çünkü Yüce Allah kendisinin gereği gibi tanınmasını emretmiştir. Ve hepinizin de bileceği gibi onu ancak isim ve sıfatlarıyla insanlar tanıyabilir. Yani Allah'ın tanınması şüphesiz ki onun isim ve sıfatlarıyla ancak mümkün olabilir. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında bakınız ne buyuruyor. En güzel isimler Allah'ındır. O halde onlarla dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. A'raf suresi 180. Yine Zümer suresinde buyuruyor. Onlar Allah'ı gereği gibi bilemediler. Onlar Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar. Halbuki kıyamet günü yer tamamen onun avucu içerisindedir. Gökler de sağ elinde dürülmüştür. O Allah onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir, münezzehtir. Görüldüğü gibi burada değerli kardeşlerim Allah'ı gereği gibi tanıyamama, onun kadrini, kıymetini bilememe, Allah'a ortak koşanların vasfı olduğu gibi onun isim ve sıfatları hakkında ilhada yani eğriliğe sapanlar da kınanmışlardır ve bunun cezasını da çekeceklerdir. Bu anlatılıyor. Yani onun gereği gibi, Rabbimizin gereği gibi tanınmasını istiyor bu ayeti celileler. Tevhid ehli kimselerin bu anlamdaki takip edecekleri yol, isim ve sıfatları olduğu gibi kabullenmek, bu konularda yaratılmışlara benzerliği ise reddetmektir. Bu tavır teşbihi bulunmayan bir ispat ve taadili bulunmayan bir tenzihtir değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimizin Şura suresinde buyurduğu gibi leyse kemislihi şey'un ve huve semi'ul basir. Onun mislisi gibi hiçbir şey yoktur ama o işitendir, görendir. Evet. Onun mislisi gibi hiçbir şey yoktur ama o işitendir ve görendir. Şura suresi ayet 11. Değerli kardeşlerim burada ona benzer hiçbir şey yoktur sözünde teşbih ve benzeri reddetme vardır. O işitendir, görendir sözünde de ilhat ve taadili reddetme vardır. Bilmem bu ifadeler güzel anlaşılıyor mu? Leyse kemislihi şeyun ve huve semi'ul basir. Onun mislisi gibi hiçbir şey yoktur ama o işitendir ve görendir. Bu ayeti celilenin ona benzer hiçbir şey yoktur sözünde teşbih ve benzeri reddetme vardır. O işitendir, görendir sözünde de ilhat ve taadili reddetme vardır. bu konuda söylenecek en güzel söz şudur: Allah'ın isim ve sıfatları hakkındaki söylenmesi gereken söz, zatı hakkındaki söylenmesi gereken sözün fer'idir. Yani Allah-u Teala'nın mukaddes zatı nasıl diğer varlıkların zatlarına benzemiyor ise, onun isim ve sıfatları da diğer varlıkların isim ve sıfatlarına benzemez. Buralar güzel anlaşılması gerekir. Bu konuda meseleyi anlamaktan aciz kalan kimselerin içerisine düştüğü hataların en büyüğü, en çirkini, Allah ile kulları arasındaki isim benzerliğinin müsemmada da benzerlik kabul edileceğinden dolayı bazı sıfatları kabule yanaşmamalarıdır. Onun içindir ki isim ile müsemma güzel anlaşılması gerekir. Evet, bu konuda meseleyi anlamaktan aciz kalan bir takım inananların düştükleri hataların en büyüğü, Allah ile kulları arasındaki isim benzerliğinden dolayı, müsemmada da benzerlik kabul edileceğinden dolayı bazı isimleri, sıfatları ne yapmışlardır? Kabul etmemişlerdir. Reddetmişlerdir. Ve böylece yağmurdan kaçayım derken doluya tutulmuşlardır. Yani demişlerdir ki, eğer zikredilen bu sıfatları Allah için varsayarsak, onu kabullenirsek, onu mahlukatına benzetmiş oluruz. Bu mantıkla hareket ederek, Allah için Kur'an'da, sünnette ispat edilen bir şeyi reddetmişlerdir. Halbuki isimlerdeki müştereklik, müsemmadaki müşterekliği gerektirmez değerli kardeşlerim. İsimlerdeki müştereklik, illa ve illa da müsemmadaki müşterekliği gerektirmez. Biz Allahu Azze ve Celle'nin alim sıfatını kabul ettiğimiz gibi kullarından da alim olanların varlığını kabul ederiz. Yani kullarından da alim olanlar vardır. Çünkü Rabbimiz bu sıfatı kendisi için zikrettiği gibi kulları için de zikretmiştir. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ O her şeyi bilendir ayeti celilesiyle kendi alim sıfatını zikretmiştir. Alim olduğunu zikretmiştir. Ama bakıyorsunuz ki Zariyat suresinde وَبَشَّرُهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ Biz onu alim bir erkek evladıyla müjdeledik. Bu ayetiyle de kullarının da alim sıfatı olduğunu anlatıyor. Kullarının da alim sıfatı olduğunu anlatıyor. Ama hiç şüphe yoktur ki Allah-u Teala'nın alimliği ile İbrahim peygambere müjdelenen İshak'ın alimliği bir değildir. Allah'ın ilmi bütün noksanlıklardan münezzeh bir ilimdir. Ama İshak'ın ilmi ise hepinizin kabul edeceği gibi birçok noksanlıklarla dolu olan ilimdir. Ama neticede alim. İsim benzerliği var ama müsemmada bir benzerlik yoktur. Herhalde burada da müsemmadan kastın ne olduğunu da anlamış oluyorsunuzdur. Ve yine değerli kardeşlerim, Allah-u Teala kendi şefkat ve merhamet sıfatından bahseder. Ama bakıyorsunuz diğer taraftan kullarının da aynı sıfatı olduğunu zikreder. Rabbimiz kendi kitabında innehu bihim raufur rahim, o onlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Yani Allah kullarına karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Bu ayeti celilesiyle kendi şefkat, kendi merhamet sıfatını zikrediyor. Ama bakıyorsunuz ki Tövbe suresi ayet 128'de andolsun ki içinizden size öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size düşkündür. Müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir. Bakıyorsunuz ki bu ayeti celilesiyle de ne yapıyor? Kullarının da yani mahlukatının da şefkat ve merhamet sıfatlarının olduğunu zikrediyor. E şimdi burada elbette ki şuurlu ve basiretli bir Müslümanın anlaması gereken şey, yüce yaratıcının şefkat ve merhametiyle onun kullarının şefkat ve merhameti aynı mıdır? Elbette ki aynı değildir. Elbette ki aynı değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız bir hadislerinde ne buyuruyor? Allah-u Teala merhametini, rahmetini 100 parçaya böldü ve 99'unu yanında tuttu, bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça sebebiyle bütün mahlukat birbirine merhamet ederler. Buhari'de zikredilen bu açık delil gösteriyor ki Allah'ın sıfatları ile kullarının sıfatları birbirlerinden çok farklıdır. Müşterek olan sadece isim. Müştereklik sadece isimdedir değerli kardeşlerim. Rabbimiz yine Kerim kitabında kendi nefsini işitir ve görür sıfatlarıyla vasıflandırıyor. Kendi nefsini işiten ve gören olduğunu. İnna Allaha semi'un basir. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir. Ama bununla beraber bakıyoruz ki kulları hakkında da biz insanı halden hale geçirdiğimiz karışık bir nutfeden yarattık. Ve onu işitici ve görücü kıldık. Bununla da ne yapıyor? Kullarının da işiten ve gören olduklarını söylüyor. E şimdi Allah'ın işitmesi ve görmesiyle kullarının işitmesi ve görmesi bir midir değerli kardeşler? Asla ve asla. Allah-u Teala kendi nefsini hayat sıfatıyla vasıflandırıyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O daima diri ve kendi zatıyla her şeyi ayakta tutandır. Ali İmran suresi ayet 2. Ama bakıyorsunuz ki her hayat sahibi şeyi sudan yarattık diyor. Yani mahlukatını da mahlukatının da hayat sahibi olduğunu zikrediyor. Onun hayatı ile insanların hayatı bir değildir. Yüce Rabbimiz yine inne rabbeke lebil mirsat, şüphesiz ki Rabbin daima gözetleme yerindedir. Şimdi buradan itibaren biraz daha zihinler zinde tutulsun. Rabbimiz Fecir suresinde inne rabbeke lebil mirsat, şüphesiz ki Rabbin gözetleme yerindedir. Bu ifadesiyle bir yerde olduğunu söylüyor. Ve bu yerin neresi olduğunu da belirtmek için Er-Rahmanu alel arşi isteva, o Rahman arşa istiva etmiştir ayetiyle ne yapıyor? Açıklıyor. Binaenaleyh Rabbimiz Allahu Azza ve Celle istiva sıfatını zikrediyor ve kendisinin de Allah arşının üzerinde olduğunu açıklıyor. Yani Allah'ın istiva sıfatı, yerleşen, kurulan, yücelen, yükselen bu anlamda sıfatını zikrediyor. Kendisinin Allah'ın arşı, yani kendisinin arşının üzerinde olduğunu zikrediyor. Ama bakıyorsunuz ki aynı sıfatı kulları için de zikrediyor. Hud suresi ayet 44. Vastavat alel cudi, gemi cudi üzerine oturdu diyor. Gemi cudi üzerine, Nuh'un gemisinden bahsediyor. Ayetin son kısmında vastavat alel cudi ifadesiyle gemi cudi üzerine oturdu. Yerleşti, kuruldu. Yani istivanın anlamını da burada ne yapıyoruz? Öğrenmiş bulunuyoruz. Ve yine bakıyorsunuz ki Zuhruf suresi ayet 13 litestava alel zuhuri, hayvanlar yarattık, sırtlarına oturasınız diye. Hayvanlar yarattık, sırtlarına kurulasınız diye. Bu ifadelerle de, ki çoğaltabiliriz bunları, bu ifadeleriyle de Rabbimiz kullarının da istiva sıfatının olduğunu söylüyor. E şimdi Allahu Azze ve Celle'nin arşa istivası ile kulların istivası bir değildir. Onun içindir ki biraz önce ifade ettiğimiz şekliyle isim ile müsemma arasında sanki bir benzerlik varmış gibi bugün bu inanç, yani bu inancı bu toplum kesinlikle kabul etmezler. Özellikle Allahu Azze ve Celle'nin arşının üzerine istiva ettiğini, yani mahlukatından ayrı arşının üzerine istiva ettiğini, kurulduğunu, yerleştiğini asla kabullenmezler. Hemen itiraz ederler. Hemen itiraz ederler. Allah'ın arşının üzerinde olduğunu kabullenmezler. Onun içindir ki baştan beri anlatmaya çalıştığımız gibi İsimlerdeki müştereklik illa müsemmadaki müşterekliği gerektirmez kardeşler. İsimlerdeki müştereklik illa müsemmadaki müşterekliği gerektirmez. Allahu Azze ve Celle'nin arşının üzerinde olduğuna iman ederiz. Nasıl, ne şekilde istiva etmiştir bunu bilemeyiz. Ama inancımız anlatıldığı merkezde olması gerekir. Yarattığı mahlukatından ayrı arşının üzerindedir. Ve onun arşı da sürekli delillerle ispat edildiği gibi onun arşı da yedi kat semaların üzerindedir değerli kardeşlerim. Ehli sünnetin öteden beri inancı bu merkezdedir. Hulasa, Rabbimizin burada zikretmediğimiz daha birçok isim ve sıfatları vardır ki bunlar kendisi için ispat edildiği gibi kulları için de zikredilmiştir. Bunlar kulları için de zikredilmiştir. Ama biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bu benzerlikler sadece ve sadece isim yönüyledir. Müsemma yönüyle değildi kardeşlerim. Çünkü müsemma yönüyle kulların sıfatları Allah'ın sıfatlarından çok çok başkadır. Daha doğrusu Allah-u Teala'nın sıfatlarının eşi ve benzeri olmadığı gibi bütün kusur ve noksanlıklardan da beridir, münezzehtir. Ama kullarınki böyle değildir. Öyleyse isim ve sıfatlar konusunda en son söylenmesi gereken söz, eğer bu konuda tevhidin gerçekleştirilmesini istiyor iseniz, istiyor isek, şanı yüce Rabbimiz gerek Kur'an'da ve gerekse sahih sünnette onunla alakalı zikretmiş olduğu isimlerini, sıfatlarını tahrif etmeden, tadile girmeden, teşbihe girmeden, tekyif, temsilden uzak bir şekilde onlara iman etme mecburiyetimiz vardır. Tahrif etmeyeceğiz. Yani Allahu Azze ve Celle arşa istiva etmiştir demesine rağmen Allah arşı istila etmiştir demeyeceksiniz. Demeyeceğiz. Bunu asla ve asla söyleyemezsiniz. Bu bir tahriftir Allah korusun. İbn-i Kayyım el-Cevzi'nin rahimullah'ın dediği gibi Yahudi ve Hristiyanların nununa benzer bu. Onların bir hıtta hınta meselesi vardır. Onlara hıtta denildi, deyin denildi, onlar hınta dediler. Bizde de istivayı istilaya çevirdiler. Onun içindir ki bununla alakalı İbn-i Kayyım, Allah kendisinden razı olsun, konuyu önemli bulduğundan dolayı Kaside-i Nuniye diye bir küçük risale yazmıştır. Onların nunu ile bizimkilerin lamı ne kadar da birbirine benziyor. Açın bugün mealleri, hemen hemen bu anlatıldığı şekliyle meallere rastlarsınız. Er-Rahmanu alel arşisteva ayeti cellesini Allah arşı istila etti. Veya Allah arşı hükmü altına aldı. Şeklinde ne yapıyorlar? Bilinçsizce tahrif ediyorlar. İstila ne demek kardeşim? İstila başkasına ait olan bir yeri gidip oraya musallat olarak orayı işgal etmenin adıdır. Er-Rahmanu alel arşisteva. Allah arşa istiva etmiştir. İstiva ise yerleşme, kurulma, oturma, yücelme, yükselme manasındadır. Allah yarattığı şeylerden ayrı arşının üzerindedir. Bunu anlatıyor bize. Onun içindir ki bu anlamda tahrif asla ve asla. Yine bu toplumun ters düşürdüğü hususlardan bir tanesi de Allahu Azze ve Celle'nin el sıfatını kabullenmezler. Halbuki Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında Resulü tertemiz sünnet-i seniyesinde Allah'ın el sıfatından bahseder. Allah'ın elinin olduğunu söyler. Ey iblis, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten men eden nedir diyor. İki elinden bahseder. Ama açın bugün Mu'tezile mezhebini taklit eden, tasvip eden bu toplumun cahilce efendim bu ifadelere yükledikleri manayı. İki kudretimle, iki kuvvetimle, yani onu kudret, kuvvet diye efendim tevil ederler. Onun içindir ki tevil yok. Tevil de olmayacaktır. Allah'ın eli vardır. Baştan beri anlatmaya çalıştığımız gibi isimlerdeki müştereklik, sıfatlardaki müştereklik illa müsemmadaki müşterekliği gerektirmez. Allah'ın eli var, kullarının da eli var derken hemencecik böyle bir el insanın aklına gelmez. Gelirse önce o insan bir müşebbihe olur. Kendisi önce bir müşebbihe olur, ondan sonra da bunu kabul etmeyecektir, inkarcı olacaktır. Sana kim diyor böyle bir el olduğunu da hemen aklına bu geliyor. Allah'ın eli vardır, şanına yakışır şekilde. Hem de iki eli vardır. Onun içindir ki bu kuralın çok güzel anlaşılması gerekir. Allah gözünden bahseder. Size ezeli bir çift göz bakar. Gözlerimizin önünde büyüyesin diye. Adam tercüme ederken saptırıyor bunları, tahrif ediyor. Nezaretimizde. Bu ifadeler yanlış ifadelerdir. Bunlar Allahu Azze ve Celle'nin göz sıfatını kabullenmediklerinden dolayıdır. Bunun sebebi ise ta başa dönüyoruz. Dedik ya isim ve sıfatlara başlamadan önce. İsimlerdeki sıfatlardaki müştereklik sanki müsemmada da müşterekliği gerektirir gibi bu anlamda inkar ediyorlar. Allah'ın gözü vardır şanına yakışır şekilde. Her şeyi gören. Karanlık gecede, kara hergin içerisinde, kara taşın üzerinde kara karıncayı görür. Sen burnunun dibini göremezsin. Kulağının ardını göremezsin. Duvarın ötesini göremezsin. Onun için müsemmada kesinlikle bir müştereklik söz konusu değildir. Allah'ın Kur'an sünnette anlatmış olduğu isim ve sıfatlarına olduğu gibi iman etme mecburiyetimiz vardır. Tevil etmeyeceğiz. Tevilden kasıt sözü çevirme, söze ayrı mana vermeye kalkışma. Buna yeltenmeyeceğiz. Teşbihten uzak, teşbih ne demek? Benzetmek. Bundan uzak duracağız. Tahrif etmeyeceğiz. Bundan kasıt harflerin yerlerini değiştirmeyeceğiz. İstiva ise istila demeyeceğiz. Ta'dil anlamı bir şeyin veya bir kavramın içerisini boşaltarak onu terk etmeyeceğiz veya ona bir şey yüklemeyeceğiz kendimiz. Tekyif, bundan da uzak duracağız. Tekyif yani keyfiyetini belirtmek. Onun için bunlar bilinmesi gereken kavramlar. Allah'ın isim ve sıfatları hususunda tevilden uzak, teşbihten uzak, tahriften uzak, taadilden, tekyiften uzak. Olduğu gibi kabulleneceğiz. Allah öyle diyorsa öyledir. Rabbül İzzet öyle diyorsa öyledir. Kalkıp da aklımızdan kendimiz bir şeyler üreterek, benzetme yaparak neticede de onları inkara kalkışmayacağız. Hulasa isim ve sıfatlar tevhidi hususunda da eğer sınıfı geçmek istiyorsak bu anlamda Kur'an ve sünnette zikredilen Allah'ın isim ve sıfatlarını olduğu gibi kabullenmek, yani ispat edileni kabullenip o anlamda Allahu Azze ve Celle'nin o sıfatları hususunda mahlukatında da nefi kuralı dediğimiz, yani bir benzerlik söz konusu olmayacak. Rabbim bizlere nasip eylesin bu şekildeki bir inanç. Evet. Veya nasip eylemiş ise bu anlamda ayaklarımızı kaydırmasın. Değerli kardeşlerim, üçüncü olarak uluhiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidinden bahsediyoruz üçüncü olarak. Tevhidin bu bölümü ise unutmayınız ki inananların en fazla müşkülata düştüğü bir bölüm olması hasebiyle sohbet seyrinde lütfen zihinlerimizi zinde tutmaya çalışalım. Çünkü zihinlerimizi ne kadar zinde tutup konuyu iyi anlamaya çalışır isek bu yönlü problemi olan kimselere o nispette faydalı olacağız demektir. Altını tekrar çiziyorum. Tevhidin bu bölümü insanların değil bakın, inananların en fazla probleme düştüğü konulardan bir tanesidir. Tevhid dalıdır. İnananların, insanların değil. Uluhiyet tevhidi, ibadetlerle alakalı bir tevhid bölümü olduğu hepiniz tarafından biliniyor değerli kardeşlerim. Bu husustaki takip edilmesi gereken yol, yapılan bütün ibadetlerin hiçbir ortak tanımadan, hiçbir şeye bir pay, bir nasip ayırmadan, o ibadetin yalnız ve yalnız Allah için yapılmasıdır. Altını çiziyor, tekrar ediyoruz. Bu husustaki Müslümanın takip edeceği yol, yapılan bütün ibadetlerin hiçbir ortak tanımadan, hiçbir şeye bir pay, bir nasip ayırmadan, o ibadetin yalnız ve yalnız Allah için yapılmasıdır. Unutmayalım ki bu temel kural, Allahu Azze ve Celle'nin ne öncekiler ve ne de sonrakiler için kendisinden başkasını din olarak kabul etmediği İslam'ın temel kuralıdır. O Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz Resullere sor bakalım. Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar meşru kılmış mıyız? Zuhruf suresi 45. Ve Rabbimiz tekrar cevap veriyor kendisi. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur, bu itibarla bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Evet, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur, bu itibarla bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Bu da Enbiya suresi ayet 25. Yine Nahl suresi ayet 36. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz buyuruyor: وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَن۪يبُ الطَّاغُوتِ. Biz her ümmete yalnız Allah'a ibadet edin, tağuttan da sakının diye bir peygamber göndermişizdir. Biz her ümmete sadece ve sadece Allah'a ibadet edin, tağuttan da sakının diye bir peygamber göndermişizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadislerinde kıyamete yakın kılıçla gönderildim. Kıyamete yakın kılıçla gönderildim. Ta ki ortağı olmayan tek Allah'a ibadet edilsin. Benim rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı. Emrime karşı gelenler için zillet ve aşağılık vardır. Her kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Evet. Burada da görüldüğü gibi bütün peygamberlerin daveti tevhidin diğer bir ifade şekli olan sadece ve sadece Allah'a ibadet edilmesi ve ona hiçbir şeyin ortak koşulmamasıdır. Ona hiçbir şeyin ortak koşulmamasıdır. Değerli dinleyenlerim, farkındaysanız bu ifadelerde de tevhidin olmazsa olmaz kuralı olan ispat ve nefi bir arada zikrediliyor. Bu ifadelerde de tevhidin olmazsa olmaz kuralı olan ispat ve nefi bir arada zikrediliyor. Yani ibadetin Allah'a yapılması, kuralın ispat yönü, ondan başkasına ibadet edilmemesi de kuralın nefi yönüdür. Yani baştan beri tevhidi gerçekleştirmede ispat ve nefi kuralı yürürlükte gördüğünüz gibi. İbadetin Allah'a yapılması kuralın ispat yönü, ondan başkasına ibadet edilmemesi de kuralın nefi yönüdür. Daha güzel anlaşılması açısından diğer bir ifade şekli ise ibadeti Allah'a takdim etmek kuralın ispat yönü, yapılan o ibadette hiçbir şeye bir pay, bir nasip ayırmamada kuralın nefi yönüdür. Kuralın nefi yönüdür. Bu hususta da şurası asla unutulmamalıdır ki İbadet tek başına ele alındığı zaman değerli kardeşlerim, bu ifade tevhidden daha genel bir mana taşır. Evet, bu hususta burayı da kafamıza güzel yazıyoruz ve unutmuyoruz. İbadet tek başına ele alındığı zaman bu ifade tevhidden daha genel anlamdadır. Çünkü her ibadet eden abittir. Ama her abid muvahhid değildir, yani tevhid ehli değildir. Bunun altını çiziyoruz, kafamıza güzel yazıyoruz. Belki sohbetimiz biraz uzun sürüyor veya sürecek ama lütfen bu anlamda zihinler zinde tutulsun. Çünkü bunlar anlaşılması gereken çok önemli özlü kurallardır değerli kardeşler. Evet, ibadet tek anlamda, tek başına ele alındığı zaman ne yapıyoruz, ne anlıyoruz? Bu tevhidden daha genel manasının olduğunu kafamıza yerleştiriyoruz. Çünkü her ibadet eden abittir ama her abid muvahhid değildir. Her abid muvahhid değildir. Müşrikler Allah'a ibadet eden kimselerdi. Ama muvahhid değillerdi. Bakınız, müşrikler Allah'a ibadet eden insanlar. Ama muvahhid değillerdi. Bu konuyu, yani abid ile muvahhid konusunu daha güzel anlayabilmek için asr-ı saadete yönelip o anki Allah'a ibadet etmelerine rağmen ona ortak koşanlarla ibadetlerinde tevhidi gerçekleştirenleri iyi tanımamız gerekir. Çünkü tevhidin mana ve mahiyetini anlayamayan birçok zavallının da hayret ettiği gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın varlığını, birliğini tanıyan, onun isim ve sıfatlarını kabul eden ve ona bir takım ibadetlerde bulunan bir topluluğa peygamber olarak gönderilmiştir. Buna bugün birçok Müslüman hayret ediyor. Ya arkadaşım, bu ne biçim konuşuyor? Hem müşrik diyor, hem de bu anlattığı şeylere bakın. Onun içindir ki tekrar ediyoruz burayı. Tevhidin mana ve mahiyetini anlayamayan, bu anlamda kavrayamayan birçok zavallının hayret ettiği gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın varlığını, birliğini bilen, tanıyan, onun isim ve sıfatlarını kabul eden ve ona bir takım ibadetlerde bulunan bir topluluğa gönderiliyor peygamber olarak. Yani Allah'a ibadet eden bir topluluğa peygamber gönderiliyor. Neden? Neden? Kocaman bir soru işareti. Neden? Çünkü Rabbimizin ifade buyurduğu gibi وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoğu Allah'a ortak koşarak ibadet ediyorlardı. Diğer bir ifadeyle onların çoğu Allah'a ortak koşmadan ibadet etmezler. Görüyor musunuz? Yani Mekkeliler ibadet ediyorlardı. Ama Allah'a ortak koşarak ibadet ediyor. Mekkeliler abiddi ama muvahhid değillerdi. Allah insanlardan abid olmalarını istemiyor. Muvahhid olmalarını istiyor. İbadet edin kafanıza göre değil. İbadet edeceksiniz hiçbir şeyi bana ortak koşmadan. İşte bunu yapan muvahhiddir. Bunu yapan muvahhiddir. Evet, Allah'a ibadet eden bir topluluğa Allahu Azze ve Celle peygamber gönderiyor. Neden? Çünkü o topluluk abid idi ama muvahhid değildi. Allah onların ibadetlerinde kendisini birlemelerini istediği içindir. Ama heyhat, bu toplumda bunlar bilinmiyor kardeşler. Bu toplumda bunlar kesinlikle bilinmiyor. Hatta biraz önce dediğimiz gibi bunları anlattığınız zaman üstünüze gülüyorlar. Olur mu ya? Müşrik Allah'a ibadet eder mi diyor. Müşrik Allah'ı bilmeyen, tanımayan diyor. Halbuki şirk imanla beraber vuku bulur. İmanı olmayan müşrik olamaz. Yani müşrik imanı olacaktır. İmanına bir takım şaibeler bulaştıracak ki ondan sonra müşrik olan. Bu toplum şirk, tevhid. Bundan haberi yok. Kısmı azamının bundan haberi yoktur. Evet, Rabbimizin Yusuf suresinde buyurduğu gibi onların çoğu Allah'a ortak koşmadan ibadet etmezler. Halbuki Allah-u Teala'nın istediği ise sadece ve sadece kendisine ibadet edilmesi ve hiçbir şeyin ona ortak koşulmamasıdır. Rabbimiz yine Mekkeli müşriklerden bahsederek bakınız ne buyuruyor. Mekkelileri anlatıyor. Denizde şiddetli bir kasırga gelip onları her taraftan dalgaların sardığı ve çepeçevre kuşatıldıklarını anladıkları anda dini yalnız Allah'a halis kılarak bizi bu tehlikeden kurtarırsan andolsun ki şükredenlerden oluruz diye Allah'a yalvarırlar. Mekkelilerden bahsediyor. Denizde şiddetli bir kasırga gelip onları yakaladığında Allah'a yalvarıyorlar. Bizi bu tehlikeden kurtarırsan ey Rabbimiz andolsun ki sana şükredenlerden olacağız. Mekkeliler bunu söylüyor. Yunus suresi ayet 22. Ankebut suresi ayet 65. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a halis kılarak ona yalvarırlar. Fakat Allah onları karaya çıkartınca, kurtarınca yine hemen ona ortak koşarlar. Ona yine hemen ortak koşarlar. Bu da Ankebut suresi ayet 65. Bu deliller neyi gösteriyor kardeşler? Bu deliller Mekkeli müşriklerin sıkıntı anında Allah'tan yardım istediklerini gösteriyor. Sıkıntı anında yardım istediklerini gösteriyor. Sıkıntı anında Allah'tan ama karaya çıkınca ne yapıyorlar? Karaya çıkınca o biraz sonra bahsedeceğimiz Allah'la kendi aralarına koydukları vesilelerden yardım istemeye başlıyorlar. Yani hem Allah'tan hem de onlardan değerli. İşte şirk budur. İşte şirk budur değerli kardeşler. Yine Rabbimiz Enfal suresinde onların Beytullah yanındaki namazları var ya, namazları ıslık çalmadan el çırpmadan ibarettir diyor. Mekkelilerden bahsediyor. Onların Beytullah yanındaki namazları ıslık çalmadan ve el çırpmadan ibarettir. Allah Allah. Mekkelilerin namazlarından bahsediliyor. Namazlarından bahsediliyor bakın. Bu ayeti daha da netleştiren Müslim'deki sahih bir hadiste Ebu Zer radıyallahu anhu ravisi olan ben Abdullah ibn Samit'e diyor ki ey kardeşimin oğlu ben Resulullah'a kavuşmadan yani Müslüman olmadan 3 sene önce namaz kılmışımdır. Ben ona dedim ki kimin için namaz kılıyordun o zaman? Ne demek kimin için? Elbette ki Allah için dedi. Elbette ki Allah için dedi. Müslim'de yeri numarası zikrediliyor. Bu ve emsali deliller Mekkelilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan önce namaz kıldıklarını. Namaz kılıyorlardı. Namaz namaz. Yazıyoruz kafamızın bir köşesine. Devam ediyor Rabbimiz Tövbe suresi ayet 28. Ey iman edenler, müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıldan sonra artık onları Mescid-i Haram'a yaklaştırmayın. Müşrikler hacca geliyorlar. Hac yapıyorlar. Dolayısıyla müşrikler pisliktir. Allah'a ortak koşuyorlar. Onun için bu yıldan sonra artık Mescid-i Haram'a onları yaklaştırmayın. Tövbe suresi 28. Bunu tefsir eden bir hadise de baktığımız zaman Ebu Hureyre anlatıyor radıyallahu anhu. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anhu şu malum olan haçta Nahır gününde birçok münadilerle birlikte Mina'da bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac yapmayacak, hiçbir çıplak beyti tavaf etmeyecektir. Bunu birçok münadilerle bağırttırmıştır, nida edicilerle bağırttırmıştır. Bu deliller ki bir ayet bir hadis yeterlidir, çoğaltabiliriz aslında bunu. Bu deliller de neyi gösteriyor biliyor musunuz kardeşler? Bu deliller Mekkelilerin hac yaptıklarını, hac. Mekkeli müşrikler haç yapıyorlar. Tevhidi anlamayanlar bu ifadeleri duydukları zaman hemen affedersiniz eşeğe ters biniyorlar. Feveran ediyorlar ya bu adam ne anlatıyor ya? Bu adamlar ne anlatıyorlar ya? Müşrik diyorlar, kafir diyorlar. Ondan sonra kalkmışlar yok haç yapıyor yok şu. Her zaman şunu deriz ya biz Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i görseydik Hacı Emmi muhterem Müslüman diye boynuna sarıldık. Yani bu toplum öyle zanneder. Onlar akşama kadar oradaydılar. Hulasa bu deliller de bize Mekkeli müşriklerin hac yaptıklarını gösteriyor. Müslim'deki bir hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'den geliyor. Cahiliye devri insanlar aşure günü oruç tutarlardı. Cahiliye döneminde insanlar aşure gününde oruç tutarlardı. Bakınız oruç tutuyorlar. Oruç. Oruç tutuyorlar. Tövbe suresi ayet 17. Müşriklerin kendi küfürlerine kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini tamir etme hakları yoktur. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte kalacaklardır. Çünkü Allah'a şirk koşuyorlar. Bu ayeti celile Mekkeli müşriklerin mescitler imar ettiğini, mescitler tamir ettiklerini, mescitler yaptıklarını gösteriyor. Kendi küfürlerine kendileri şahitken Allah'ın mescitlerini tamir etmeye hakları yoktur. Yani bu ayetleri tefsir eden delillere baktığınız zaman bu biraz önceki bahsini etmiş olduğumuz namaz kılan Allah'ın varlığını, birliğini bilen ki rububiyetle alakalı problemleri yoktur bunlar. İsim ve sıfatlar hususunda problemleri yok bu insanlar. Namaz kılıyorlar. Hacca geliyorlar. Oruç tutuyorlar. Mescitler imar ediyorlar. En'am suresi ayet 136 güzelce okuduğunuz zaman kurban kestiklerinden bahsediyor. Allah'ın yarattığı ekinden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıyorlar. Zanlarınca bu Allah'a bu da ortaklarına diyorlar. Ayeti bununla ilgili tefsirlere baktığınız zaman gördüğünüz zaman karşınıza çıkacak olan mesaj gerçek. Mekkeli müşrikler kurban kesiyorlar. Kurban. Kurban kesiyorlar. Yine Müslim'deki bir hadis-i şerif değerli kardeşlerim Ubeydullah radıyallahu anh şöyle diyor bana Nafi İbni Ömer'den haber verdi ki Ömer radıyallahu anhu'ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah Ömer peygamberimize buyuruyor ya Resulallah ben cahiliye devrinde Mescid-i Haram içerisinde bir gece itikaf etmeyi adamıştım. Mescid-i Haram'ın içerisinde itikafa girmeyi adamıştım. Allah Resulü adağını yerine getirdi. Cahiliye dönemindeki insanlar bakın adak adamışlar. Adak adak. Adak adıyorlar Allah'a. Mescid-i Haram'ın içerisinde. Ömer kendisi zikrediyor. Cahiliye döneminde. Allah'a şirk koştukları dönemde. Çünkü kendi başka ifadeleri de vardı. Biz bir zamanlar laşe yiyen bir topluluktuk. Leş yiyen bir topluluktuk. Allah bize hidayet verdi. Bizi izzetlendirdi. Bizi şereflendirdi. İzzet ve şeref İslam'dadır. Vallahi İslam'dan başka bir yerde izzet ve şeref arayan izzetsizin şerefsizin ta kendisidir diyor. Onun içindir ki kendisi ifade ediyor cahiliye dönemindeki durumlarını. Bu hadis-i şerifte, Müslim'deki zikir geçen bu hadis-i şerifte cahiliye dönemindeki o insanlar itikafa diyorlar. Yani itikafa giriyorlar. Hakim İbni Hizam, bu da Buhari hadisidir. Hakim İbni Hizam radıyallahu anh şöyle diyor. Ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah, cahiliye devrinde kendileriyle ibadet ede gelmekte olduğum sadaka vermek, köle azat etmek, sıla-i rahim yapmak nevinden bir takım işler hakkında ne düşünürsün? Ben böyle işler yapardım cahiliye döneminde. Bu işlerde benim için bir ecir var mıdır acaba? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sen geçmiş olan hayırların üzerine İslam'a girdin ya, geçmiş olan o hayırların üzerine İslam'a girdin ya diyor. Bu da yine Buhari'de zikredilen bir hadistir değerli kardeşler. Görüldüğü gibi zikri geçen bu deliller Mekkelilerin namaz kıldıklarını, oruç tuttuklarını, hac yaptıklarını, kurban kestiklerini, mescitler imar ettiklerini, itikaf yaptıklarını, sadaka verdiklerini, köle azat ettiklerini, sıla-i rahim yaptıklarını, herhangi bir sıkıntı anında Allah'tan yardım istediklerini ki delilleriyle bunları anlattık. Bunları açıkça ifade ediyor, açıkça ispat ediyor bu deliller. Yani Allah'ın kendilerine peygamber gönderdiği bu topluluk, değerli kardeşlerim, bu topluluk Allah'ın rububiyetini kabul eden, ki bunu biraz önce delilleriyle zikrettik rububiyet kısmında, onun isim ve sıfatlarını kabul ve ikrar eden ve ayrıca ona bir takım ibadetlerle kulluk etmeye çalışan kimselerdi. Kimler? Mekkeli müşrikler. Ama ne yazık ki değerli kardeşlerim, ne yazık ki ibadetlerinde Allah'ı birleyemiyorlardı. Yani tevhidi gerçekleştiremiyorlardı. İşte kendilerine peygamber gönderilmesinin sebebi de buydu değerli kardeşlerim. Kendilerine peygamber gönderilmesinin sebebi buydu. Yoksa onlar Allah falan bilmiyordular. Ahirette şuydu buydu böyle bir inançları yoktu. Hayır. Onlar tabirlerimiz biraz bir takım inanan insanlara belki sert gelecektir ama inanın onlar aynen günümüz toplumundaki şu insanlar gibi bir din yaşayan insanlardı. Onlara anlatıldı, buna muhalefet etti, kafir ve müşrik oldular. Bizim bu toplumun farkı ise henüz kendilerine anlatılmadı. Yani bunlara anlatılması lazım güzelce. Bunlara güzelce anlatılması lazım. Çünkü problemler hep aynı. Aynı problemler. İsimler değişik sadece. Evet. Gördüğünüz gibi bu deliller o topluluğun Allah'ı tanıyan, varlığını, birliğini ikrar eden, efendime söyleyeyim namaz kılan, oruç tutan, mescitleri imar eden, haç yapan, kurban kesen, itikaf eden, sadaka veren, köle azat eden, sıla-i rahim yapan, sıkıntı anında Allah'a yönelip ondan yardım isteyen kişileri anlatıyor bize. Ama buna rağmen dedik tevhidi gerçekleştiremediklerinden dolayı Allah onlara peygamber gönderdi. Allah onlara kitap indirdi. Öyleyse önemli olan neymiş? Önemli olan İnananların abid olmaları değil, önemli olan inananların abid olmaları değil, ibadetlerinde Allah'ı birlemeleridir. Yani muvahhid olmalarıdır. Muvahhid olmalarıdır. önemli olan abid değil, muvahhid olmalarıdır. Allah onlardan muvahhid olmalarını istiyor. Öyleyse geriye kalan husus, değerli kardeşlerim, geriye kalan husus, daha doğrusu izah edilmesi gereken nokta, acaba Mekkelilerin kusurları neler idi? Allah niye onları bu kadar inançları, amellerine rağmen, Allah neden onları hala müşrik kabul ediyordu? Neydi bunların inançları? İşte meselenin püf noktası derler ya, meselenin püf noktası burasıdır. Anlaşılması gereken en önemli nokta burasıdır. Yani Allahu Azze ve Celle bu insanların kendisini kabullenmelerine, bu kadar inanç ve amellerine rağmen neden hala kendilerini müşrik kabul ediyor? Veya başka bir tabirle bu insanların müşrik olmalarına sebep olan şeyler neler idi? Ne yapıyor idiler ki Allah bu kimseleri inanç ve amellerine şirk bulaştırdıklarını söylüyor? Evet, bundan sonraki sayfalarımızda da Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarında bu önemli noktayı öğreneceğiz. Bakalım ne yapıyorlarmış bunlar? Ne yapıyorlarmış? Çünkü hüküm illet üzere döner. Çünkü hüküm illet üzere döner. Yani bir mesele hangi illetten dolayı o hükmü almışsa, unutmayınız ki aynı illet bulunduğunda aynı hüküm söz konusudur. Daha anlaşılır bir dille Mekkeliler ne yapıp müşrik olduysalar, unutmayınız ki bu toplumdan da aynı şeyi yapan müşrik olur. Mekkelilerin inancı, hangi inancı şirk ve küfür kabul edilmiş ise aynı inanç bu toplum için de şirk ve küfür ifade eder. Onun içindir ki meselenin bu önemli noktasına giriş yapıyoruz ve diyoruz ki ey insanlar, ey inananlar, artık inananları geçtik. İnsanların temel arızası olduğundan dolayı ey inananlar, unutmayınız ki arızanın temeli, yani Mekkeli müşriklerin kafir ve müşrik olmalarına sebep olan arızalarının temeli, Allah ile kendi aralarına vesile ve vasıta koymalarıdır. Kocaman bir harfle kafamıza yazıyoruz veya not defterimize yazıyoruz. Arızanın temeli bu kimselerin Allah'la kendi aralarına vesile ve vasıta koymalar. Vesile ve vasıta koymalar. Bakınız Rabbimiz Kerim kitabında ne buyuruyor değerli kardeşlerim. Ela lillahi dinul halis vellezine tehazu min dunihi evliya ma'na buduhum illa liyukarribuna ilallahi zülfe innallaha yahkumu beynahum fima hum fihi yahtalifun İnna Allaha la yahdi men huve kazibun keffar. Zümer suresi ayet 3. Rabbimiz buyuruyor ki iyi biliniz ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka veliler edinerek biz bunlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyenlere gelince, şüphesiz ki Allah onlar arasında ayrılığa düştükleri şeyde hükmünü verecektir. Allah yalancı kafir kimseyi doğru yola iletmez. Görüyor musunuz? Burada altını çizmemiz gereken yer. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler. Allah onlara, neden onlara tazimde bulunuyorsunuz? Neden onlara ibadet ediyorsunuz? Bu şekildeki tavırlarınız onlara ibadettir. Ne yapıyorsunuz böyle? Onlar ne diyorlar? Mana buduhum. Hayır, biz onlara ibadet etmiyoruz. Allah ibadet kabul ediyor. Sen her ne kadar ibadet etmiyoruz da desen, Allah onu öyle kabul ettikten sonra iş biter. Ma'ana budhum. Biz ibadet etmiyoruz. Ya ne yapıyorsunuz peki? İlla liyukarribune ilallahi zülfe. Allah'a daha fazla yaklaşmak için, sana daha fazla yaklaşmak için bunları vesile ve vasıta ediniyoruz. Temel arızayı görüyor musunuz? Temel arıza bu. Aleykümselam. Zümer suresi ayet 3. İnşallah mustakil olarak ele alıp okuduğunuzda da daha güzel şeyler çıkarabilirsiniz. Ahkaf suresi ayet 28. Halbuki Allah yanında ona yakınlaştırıcı diye edindikleri ilahlar kendilerine yardım etselerdi ya, Bakınız, halbuki Allah yanında ona yakınlaştırıcı diye edindikleri ilahlar kendilerine yardım etselerdi ya. İşte bu ayetler, değerli kardeşlerim, bu ayetler onların temel arızalarının Allah'la kendi aralarına vasıta edinmek olduğunu gayet açık ve net bir şekilde anlatıyor. Allah'la kendi aralarına vesile ve vasıta ediniyorlarmış. Değerli kardeşler, Kur'an ve sünnet Mekkelilerin araya vasıta olarak koydukları bu kimselerin geçmişte yaşamış salih kabul edilen insanlar olduğunu ve adlarının da okuduğunuz gibi Lat, Menat, Uzza, Hubel olduğunu anlatır bize. Evet, Kur'an ve sünnet Mekkelilerin Allah'la kendi aralarına vasıta olarak koydukları bu kimselerin geçmişte yaşamış salih, yani veli kabul edilen insanlar olduğunu ve bunların adlarının da Lat, Menat, Uzza, Hubel olduğunu bize anlatıyor. Necm suresi 19-20. Gördünüz mü o Lat'ı, Menat'ı ve üçüncüleri olan o Uzza'yı, isimlerinden bahsediyor. Buhari İbni Abbas'tan rivayet ediyor ki Lat, hacılara su ile sevik bulamacı yapıp onlara ikram eden bir adam idi. Bakınız, bu adam efendim Mekke'de Hicaz mıntıkasında gelen geçen hacılara ne yapıyormuş? Lat gelen geçen hacılara ikram ediyor. Allah rızası için. Bu adam iyi bir kimseymiş. Buhari anlatıyor bir rivayeti. Menat'a gelince, bu da yine Buhari hadisidir. Menat'a gelince diyor o, Mekke ile Medine arasında Kudeyt Dağı'nın yanında Müşellel mıntıkasında bulunan bir şeydi. Türbe, efendime söyleyeyim, yatırdı. Huza'a, Evs ve Hazreç kabileleri cahiliye döneminde ona tazimde bulunurlar. Ve Kabe'ye hac etmek üzere gideceklerinde orada irhama girip telbiye getirirlerdi diyor. Orada irhama girerek telbiye getiriyorlarmış. Yani aynen antiparantez zamanımızda hacca gidecekleri zaman o hurra toplanıyorlar. Mevlana'ya uğrayıp ondan sonra gidiyorlar. Seyyid-i Burhanettin'e uğrayıp ondan sonra gidiyorlar. Hacca giderken buralara uğramadan gitmiyorlar. Buralara uğramadan gitmiyorlar. Aynen Mekkeliler de olduğu gibi değerli kardeşlerim. Halbuki ayeti cellede Rabbimiz Safa ile Merve arasında say yapmak Allah'ın şiarlarındandır. Yani Allah'ın emri, Allah'ın istediği şeylerdir. E peki oraları ziyareti nereden çıkardınız? Oralara uğramadan gelmiyorsunuz buraya. Aynı şekilde bizim toplumumuz da bu cahil işi yapıyorlar değerli arkadaşlar. Hacca gitmeden önce bizim belam kılıklılar, bilinçli olanlar tabi, birçok zavallıyı tutuyorlar otobüslerle, falan yere filan yere uğratarak gidiyor. Hatta bu anlamda kullandıkları çok çirkin bir söz vardır. Mevlana'yı ziyaret yarım haçtır diyor ya. Allahu Ekber ya. Böyle çirkin inançları, akideleri var bunlar. Böyle çirkin inançları vardır. Hulasa burada biz Mekkelilerin Allah'la kendi aralarına vesile ve vasıta koyduğu bu kişileri, bu kimseleri tanırken Menat'ın da böyle bir insan olduğunu Buhari'de ne yapıyoruz? Öğrenmiş bulunuyoruz. İbni İshak siretinde anlatıyor. Diyor ki Araplar Kabe ile beraber puthaneler edinmişlerdi. Bu yerler Kabe'ye tazimde bulundukları gibi tazim ettikleri türbelerdi. Onların perdedarları ve kayyumları vardı. Kabe'ye kurbanlıklar götürdükleri gibi oralara da kurbanlar götürürler ve Kabe'yi tavaf ettikleri gibi oralara da tavaf ederek oralarda kurban keserlerdi. Aynen zamanımızda yapıldığı gibi. Aynen zamanımızda yapıldığı gibi. Gidin bugün İstanbul'a, efendime söyleyeyim, o türbelerin başına efendim koltukların altında tavuk, hindi, efendime söyleyeyim, kulaklarını tuttukları koçla, şununla bununla gittiklerini görürsünüz. Oralarda hep kurban kesiyorlar. Oralarda kurban kesiyorlar değerli arkadaşlar. Bu delillerde görüldüğü gibi Mekkelilerin problemlerinin temeli değerli kardeşlerim, salih kabul edilen kimseleri Allah'a yaklaşma amacı ile vesile edinmeleridir. Temel arıza budur. Öyleyse bu noktada duruyor ve bu topluma şöyle bir nazar ediyoruz. arıza aynı değil mi kardeşler? Bugün birçok inananı Allah'a yaklaşmak için şeyhlerin eline ayağına yapıştıklarına şahit oluyoruz. Tövbe için efendim seferler düzenleyerek ta o insanların ayaklarına gidildiğine şahit oluyoruz. Allah'ın veli kullarıdır, Allah'ın iyi insanlarıdır, katında değerli olan kimselerdir, kişilerdir diye bunların kabir ve türbelerine tapınmalar eksik değildir. Hatta dün dersimizde de anlattığımız gibi, bilmiyorum burada dinleyen kardeşlerimiz var mı? Oralarda rububiyetle alakalı bile Allah'a ortak koşulmaktadır. Yani Mekkeli müşrikleri sollamışız kardeşim bir iki meselede bile. Mekkeli müşrikler sollanmış. Çünkü Mekkelilerden hiç kimse, aleykümselam, hiç kimse bir kabir başına giderek, yani Lat'ın, Menat'ın, Uzza'nın, Hubel'in türbesi kabri başına giderek al sana bir göbek, ver bana bir bebek dememiştir kardeşim. Bu anlamda Allah'a şirk koşmamaktır. Allah'ın rububiyetini ihlal ediyor. Halbuki Mekkelilerin rububiyette hiçbir problemleri yoktu. Allahu Ekber. Onun içindir ki bu toplum gerçekten, aleykümselam, bu toplum gerçekten değerli kardeşlerim, Mekkelileri birkaç meselede sollamışlardır. Rububiyette problemleri var. İsim ve sıfatlarda problemleri var. Uluhiyette ise korkunç bir şekilde problemleri vardır. Evet, temel arıza aynen Mekkelilerde olduğu gibi bunlarda da aynı. Temel arıza Allah'a yaklaşmak için salih kabul edilen, veli kabul edilen insanları araya vesile ve vasıta koyuyorlar. Arkadaşım ne yapıyorsun? Niye gidiyorsunuz oraya? Hemen batıl bir kıyaslama yoluyla, olur mu canım bir kralın bile yanına varmak için kapıcısından, hizmetçisinden, şunundan, bunundan izin almak gerekir. Paldır küldür bir kralın kapısına gidilir, yanına gidilir. Bir kral öyleyse Allah'ın huzuruna, Allah'ın yanına bu anlamda yanaşabilir misiniz? Böyle batıl bir kıyaslamayla kralı Allah'la mukayese ediyor. Yahu kralın kapının önündeki elbette ki nöbetçisine ihtiyacı var, hanımına ihtiyacı var, çocuklarına ihtiyacı var, koruyucularına ihtiyacı var. Krala sesini duyuramazsın, padişaha sesini duyuramazsın. Yırtılsan da bağırsan da duymaz seni. Ama Allah öyle mi? Sen nasıl bir mukayese yapıyorsun? Onun içindir ki bugün batıl kıyaslamalarla şeyhlerin ellerine ayaklarına yapışanlar bu yönlü batıl kıyaslamalarla vallahi Allah'a ortak koşuyorlar. Billahi Allah'a ortak koşuyorlar. Tallahi Allah'a ortak koşuyorlar. Allah'a ortak koşuyorlar. Hem de Mekkelilerin şirklerinden daha korkunç derecede bir şirk. Daha korkunç derecede bir şirk. Evet, birinci temel arıza dedik. Allah'la kendi aralarına ne vasıta vesile ediniyorlar. Bu temel problemden dallanan, budaklanan arızalara şimdi bakıyoruz. Bakıyorsunuz ki Mekkelilerden tabi bahsediyoruz. Onların bu anlamdaki problemleri kafir ve müşrik olmalarına yetmiştir. Öyleyse aynı problem bizde de varsa bizi de yakar. Bizi de yakar bu arıza. Bu problemden dallanan, budaklanan problemlere bakıyoruz. Yardım beklemeleri. Onlardan yardım beklemeler. Yasin suresi 74-75 Rabbimiz buyuruyor ki belki yardım olunurlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onlar kendilerine yardım edemezler. Tersine kendileri onlar için hazırlanmış askerlerdir. Allahu Ekber. Belki yardım olunurlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onlar kendilerine yardım edemezler. Tersine kendileri onlar için hazırlanmış askerlerdir. Aynen öyle değerli arkadaşlarım. Yani sen kabirlerde olandan bırak yardımı. Onun ayakta durması, onun o türbe şeklinde temiz kalması, onun ayakta kalmasını sağlayan sizlersiniz. Siz ona yardım ediyorsunuz. Onun size ne yardım olabilir ya? Rabbimiz ne kadar güzel açıklıyor burada. Belki yardım olunurlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onlar kendilerine yardım edemezler. Tersine kendileri onlar için hazırlanmış askerlerdir. Yasin suresi 74-75. Burada altını çizeceğimiz yer belki yardımı olurlar diye. Aleyküm selam kardeşim. Çünkü oralardan yardım bekliyorlardı. Yine Ahkaf suresi değerli kardeşlerim. Bir su içeyim. Bismillah. Elhamdülillah. Yine Ahkaf suresi değerli kardeşlerim. Rabbimiz buyuruyor burada da. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir ki? Oysa onlar ölüdürler. Bunların yalvardıklarından da habersizdirler. Bakın kardeşler lütfen dikkat edin. Ayetlerin mesajları çok enteresan ya. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar ölüdürler. Bunların yalvardıklarından habersizdirler, duymazlar. Yani o Allah'ın velisi dediğiniz, evliyası dediğiniz, Allah katında değerli, yüce mevkisi olan insanlar, onlara yalvarmayın. Size cevap veremezler kıyamet gününe kadar. Onlar ölmüştürler, sizi duymazlar diyor. Çünkü Mekkeliler değerli kardeşlerim, Mekkeliler biraz önceki bahsi edilen araya vesile vasıta edindikleri Lat, Menat, Uzza, Hubel bunların kabirlerine üşüyorlardı. Oralardan fayda zarar bekliyorlardı. Aynen zamanımızdaki gibi değerli kardeşlerim. Aynen zamanımızdaki gibi. Aynen zamanımızdaki gibi. Halbuki biraz önce de ayetlerde zikredildiği gibi bu kimseler denizde sıkıntıya uğradıklarında Allah'tan istiyorlardı. Biraz önce bunu yaptık ispatını. İşte sıkıntı anında Allah'tan denizin ortasında biliyorlar ki Lat, Menat, Uzza, Hubel onlara yardım edemez. O denizin ortasında sıkıntı anında Allah'tan karaya çıktıklarında işte bu kabir ve türbelere koşarak oralardan yardım bekliyor. İşte şirk bu değerli kardeşlerim. Ama ne yazık ki bizim zamanımızdaki cahiller havada, karada, denizde Allah'a ortak koşuyorlar. Bugün bir fırtınaya tutuldukları zaman yetiş ya Rabbi demiyorlar. Yetiş ya Abdülkadir Geylani diyor ya. Bizim Belçika'dan Bosna'ya giden arkadaşlarımızdan anlatıyorlar. Orada ta o zamanlar orada adam çoluğunu çocuğunu bırakmış Allah yolunda mücadele, Allah yolunda cihat diye ta oralara gitmiş. Orada konuşturuyorlar adamın itikadı inancı nasıl diye. Şurada sıkıntı anına düşsen, sıkıntıya girsen kimden yardım istersin? Adam ne anlatıyormuş biliyor musun? Ya o ortamda, cihat için giden o ortamda bu insan diyor ki vallahi ben şeyhimi yardıma çağırsam bana yardım eder. Allahu Ekber bunu söylüyorum. Bunu anlatıyor arkadaşlarımız. İşte şirk bu kardeşlerim ya. Şirk budur ya. Evet, yolların ayrıldığı nokta işte burasıdır değerli kardeşlerim. İşte burası yolların ayrıldığı noktadır. Yani bir kimse hem Allah'tan hem de başka şeylerden bu kim olursa olsun yardım beklerse veya isterse Allah'a ortak koştuğundan dolayı Allah bu kimsenin yolunu muvahhidlerin yolundan ayırmıştır. Aleykümselam. Allah bu kimsenin yolunu muvahhidlerin yolundan ayırmıştır. Binaenaleyh her kim bu konuda muvahhid olmak istiyorsa sadece ve sadece Allah'tan yardım istemeli. Ve sadece Allah'tan beklemelidir. Ondan başka şeylerden değil, makamı mevkisi ne olursa olsun değerli kardeşlerim. Allah izin verirse neden yardım etmesin ki? Allah bildirirse neden bildirmesin ki? Bu anlamdaki ifadeler, inançlar, Kur'an'ın sünnetin reddettiği inançlardır değerli kardeşlerim. Onun içindir ki, Allah'tan başka kimseden yardım beklenmez. Mekkelilerin önemli problemlerinden bir tanesi de Allah'la kendi aralarına vesile koydukları, vesile edindikleri o Lat, Menat, Uzza, Hubel ki bunlar tarihte yaşamış kerim insanlar, iyi insanlar bunlardan yardım bekliyorlardı. Allah'ın bu anlamdaki net ifadesi İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz. İşte bunu yapan ancak muvahhid olur. Evet, ikinci problemleri de buydu. Yine Mekkelilerin, değerli kardeşlerim, yine Mekkelilerin problemlerinden bir tanesi de ne biliyor musunuz? O kabul ettikleri, yani araya vesile vasıta ve Allah dostu kabul ettikleri o insanları şefaatçi kabul etmeleri. Şefaatçi kabul etmeleri. İşte Mekkelilerin ikinci arızası buydu. Yani kabir ve türbelerde yatan, salih kabul ettikleri o kimselerin kendilerine Allah katında şefaat edeceklerine inanmalarıdır. Aynı problem bu toplumda da mevcuttur. Bakınız Yunus suresi ayet 18 ne diyor Rabbimiz? Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ve ne de zarar veremeyen şeylere tazimde bulunuyorlar, ibadette bulunuyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Bakın bakın. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Ey Muhammed sen onlara de ki siz Allah'ın yerlerde ve gökte bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? Nereden biliyorsunuz şefaat edeceksin onlar size? Siz yerlerde ve göklerde Allah'ın bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? Nereden biliyorsunuz onların size şefaat edeceğini? Bu problem Mekkelilerin kafir ve müşrik olmalarına yeterli bir problem. Aynı problem sende olursa, bende olursa bizim halimiz ne olur kardeşim ya? Bugün arzı endam eden manzara bunu gösteriyor kardeşim. Ne yapıyorsunuz böyle kardeşim? Ya bunlar Allah'ın velileridir. Bunlar salih insanlardır. Bunlar Allah katında bize şefaat edeceklerdir. Sırat köprüsünden geçmemize yardım edeceklerdir. Aynı inanç kardeşim, aynı inanç. Aynı inanç. Problem bu. Bunların izale olması gerekir. Bunlar ortadan kalkmadığı müddetçe diğer mevzuların ikmal edilmesi neye yarar? Tevhidi bu problemler ortadan kalkması lazım. Nuh Aleyhisselam boşuna mı 950 sene tebliğ etti? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene tebliğ etti. Gerekseydi 43 sene tebliğ ederdi. Ama 23 senede bu iş halloldu. Onun içindir ki bu toplumda da kaç sene olursa olsun aynı arızalar izale edilmediği müddetçe başka ne anlatacaksın ki? Adamın bu yönlü problemi varsa bir sefer bunu anlattık. Ertesi günü başka bir şey anlatalım. Teferruata girelim. Hayır hayır hayır kardeşim. Bunu anlamadıktan sonra, bunu halletmedikten sonra, bu yönlü problemini izale etmedikten sonra adam kitap sünnet çizgisinde namaz kılsa neye yarar ki? Neye yarar ki? Evet, Mekkelilerin problemlerinden bir tanesi de neymiş? Salih kabul edilen insanları şefaatçi kabul etmeleri. Evet, Yunus suresi ayet 18. Yine bakınız Zümer suresi 43. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye güçleri yetmeyen ve düşünemeyen şeyler olsalar bile mi? Yani onların düşüncesi şunu bunu yok. Ölmüş gitmişlerdir. Siz onlara ne diye bağırıyorsunuz? Ne diye şefaat falan filan diye bağırıyorsunuz? Veya neden bu anlamda bir inanç taşıyorsunuz? Nereden biliyorsunuz onların size şefaat edeceğini? Bu şekildeki bir şefaat anlayışı Kur'an'ın, sünnetin batıl gördüğü bir şefaat anlayışıdır değerli kardeşlerim. Çünkü Allah'ın kimden hoşnut olup ona şefaat etme izni vereceğini kimse bilemez. Bununla beraber kime şefaat edilmesi için izin verileceğini de kimse bilemez. Dolayısıyla bu konudaki takip edilmesi gereken en sağlıklı yol Rabbimizin Kerim kitabında anlattığı gibi, buyurduğu gibi, birincisi bütün şefaat yetkisi Allah'ın elindedir. Kafaya bunu bir yazacağız. İkincisi, onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. Bunu kafamıza yazacağız. Üçüncüsü, onun şefaat için izin verdiği kimseler, sözünden hoşlandığı kimseler olacaktır. Yani tevhid ehli insanlar olacaktır. Kafaya bunu yaz. Dördüncüsü, kendilerine şefaat etme yetkisi verilen kimseler Allah'ın izin verip tarif ettiği kimselere şefaat edeceklerdir. Öyle yangından adam kurtaran itfaiyeci eri gibi kafasına göre gidip oradan çıkarmayacaktır. Bunların güzel anlaşılması gerekir. kendilerine şefaat etme yetkisi verilen kimseler Allah'ın izin verip tarif ettiği kimselere şefaat edeceklerdir. İşte bu şartlara uygun bir şefaat anlayışı Mekkeli müşriklerin şefaat inancının tam tersi olan ehli tevhidin şefaat anlayışıdır. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. İşte bu şartlara uygun bir şefaat anlayışı bugün tasavvuf ehlinin şefaat anlayışının inancının tam tersi bir şefaat anlayışıdır. Bugün tasavvufçuların veya onlara paralel zihniyette olan insanların şefaat anlayışı da bu merkezdedir. Allah reddediyor bunları. Böyle bir şefaat anlayışı yoktur. Bunların şefaat inancı ve bunların batıl olduğu hususundaki önemli noktalar, birincisi Allah'la kendi aralarına vesile edindikleri kimseleri kendi kafalarına göre Allah'ın velileri saymalarıdır. Ya nereden biliyorsunuz arkadaşım? Nereden biliyorsunuz bunların Allah indinde iyi insan olduklarını? Nereden çıkarıyorsunuz kardeşim? Yani Seyyid-i Burhanettin'in Allah indindeki makamı, mevkisi size nereden bildirildi? Falan yerde yatan zatın veya hayatta kendisine veli dediğiniz bu insanın Allah indindeki değerini, derecesini nereden biliyorsunuz? Birinci problem bu. İkincisi onlara şefaat yetkisi verileceğini nereden çıkardınız? Allah'ın onlara şefaat yetkisi vereceğini nereden çıkarıyorsunuz kafanıza göre? Üçüncüsü onların size şefaat edeceğini nereden çıkarıyorsunuz? Çünkü bunların hepsi, değerli arkadaşlarım, bunların hepsi Allah'ın yetkisinde olan bir şeylerdir. Allah'ın bildiği şeylerdir. Bunun tam tersini söylerseniz, Allah korusun, Allah yerine karar vermelerdir. Allah'ın velisidir. Oh, koy kenara. Bize şefaat edecektir, kendi fetvamız. Bunlara şefaat izni verilecektir, kendi fetvalarımız. Bunları nereden çıkarıyoruz? İşte bu şekildeki bir inanç, unutmayınız ki hakkında hiçbir delilin bulunmadığı, heva ve arzulara dayalı sapık bir inançtır. Bunu yapan kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Mekkelilerin bu anlamdaki inançları sapık bir inançtı. Allah onların bu inancının şirk ve küfür olduğunu söylüyor. Öyleyse, hüküm illet üzere döner kaidesi, kuralı gereği, aynı problem bu toplumda varsa veya bizde varsa unutmayınız ki, bu da bizim bu anlamda şifa bulmayacağımızı gösterir. Allah uzak eylesin. Mekkelilerin problemlerinden bir tanesi de ne? Problemlerinden bir tanesi de, değerli kardeşlerim, onları aşırı bir şekilde sevmeleri. Bu bahsedilen insanlar var ya, onları aşırı bir şekilde sevgi, tabi sevgi itaat anlamında tercüme edildiği için Kur'an sünnette, aşırı bir şekilde bir itaatleri söz konusuydu. Hayatta olanlarına, efendime söyleyeyim, yanlarında, hayatta değilseler geriye bıraktıkları kurallara, kaidelere aşırı bir şekilde bağlılık, sevgi var. Rabbimiz Bakara suresinde buyuruyor ki, insanlardan kimi Allah'tan başka eşler tutar ve Allah'ı sever gibi onları severler. İnsanlardan kimi Allah'tan başka eşler tutar ve Allah'ı sever gibi onları severler. Hakkıyla iman eden kimseler ise en çok Allah'ı severler. O şirk koşanlar azabı gördükleri zaman bütün güç ve kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok çetin olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi. Evet, Bakara 165. Rabbimizin de ifade ettiği gibi Mekkeliler Allah'ı sever gibi araya vasıta koydukları kimseleri seviyorlardı. Onlara tazimde bulunuyorlardı. Aşırı bir şekilde itaat ediyorlardı, ittiba ediyorlardı. Çünkü sevmenin ispatı itaattir, değerli arkadaşlar. Halbuki Allah'a hakkıyla iman eden tevhid ehli kimseler en çok Allah'ı severler. Ona gönülden bağlanırlar ve onun emirlerine itaat ederler. Çünkü Rabbimiz kendisini sevmenin ispatını itaate bağlamıştır. Ali İmran suresinde buyurduğu gibi, "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fettabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim." Ey Muhammed, de ki, Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. Bu ve emsali deliller de değerli kardeşlerim, Mekkelilerin bu anlamdaki problemlerini bize anlatıyor. Yani aşırı bir şekilde sevgi, saygı ve efendime söyleyeyim onlara itaat ediyorlardı. Yine beşinci olarak problemlerinden bir tanesi de oralarda kurban kesiyorlardı değerli arkadaşlar. Oralarda kurban kesiyorlardı. Neden oralarda kurban kesiyorlardı? Elbette ki Allah'ın adını anarak kesiyorlardı. Ama kurbanı tutup oraya götürdükleri için Allah bunu ortak kabul ediyor. Çünkü orada kurban kesmek daha hayırlı olacağı, bu ibadetin daha erken kabul olacağı veya oralarda efendim dua etmenin daha erken kabul edileceği. Bu anlamdaki itikatlarından dolayı Allah bunu şirk kabul ediyor. Biraz önce En'am suresinde zikretmiştik. Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. Zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza dediler. Bu ayetin tefsiriyle alakalı rivayetlere baktığınız zaman Abdurrezzak'ın Musannef'inde anlatıldığı gibi cahiliye döneminde kabirlerin yanında sığır ve koyun kurban keserlerdi diyor. Oralarda kurban keserlerdi diyor. Aleykümselam kardeşim. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da kabir yanında hayvan kesmek yoktur diyor. İslam'da kabir yanında hayvan kesmek yoktur. Hatta bir hadislerinde Allah'tan başkası için kurban kesen kimseye Allah lanet etmiştir. Allah'tan başkası için kurban kesen kimseye Allah lanet etmiştir. Adama şimdi itiraz ediyorsun, nasihat ediyorsun. Diyorsun ki arkadaşım, niye oraya götürüyorsun kurbanı? Şurada kessene diyor. Adam hala diyor ki ben diyor Allah için bunu kesiyorum. Ben Allah için kesiyorum ve Allah'ın adını anıyorum. Peki oraya niye götürüyorsun arkadaş? Oraya götürmenin sebebi ne? Bir sebep var. Bunun altında bir şey yatıyor. Değilse burada kes. Neden oraya götürüyorsun? Oraya götürmesinin bir manası, bir anlamı var. İşte Allah onu şirk kabul ediyor. Bu anlamda kendisine takdim edilen bu ibadete herhangi bir şaibe bulaştırılmamasını istiyor Allahu Azze ve Celle. Benim için sadece keseceksin. Benim adımı zikredeceksin. Benim için keseceksin. Buraya niye getirdin? Bir kastın var senin. Ve belli kasıtlarda değerli arkadaşlar. Onun içindir ki bu anlamda da Mekkelilerin problemleri söz konusuydu. Bu da onların şirk ve küfürlerine düşmelerine vesile olan şeylerdendir. Öyleyse aynı problem bizde de söz konusu ise bu da bizi aynı akıbeti boylamamıza sebep olur. Allah bundan da bizi uzak eylesin değerli arkadaşlar. Kısa kısa geçiyoruz. Ders biraz uzun sürdü. Altıncı olarak problemleri onlar adına yemin etmeleri. Onlar adına yemin etmeleri. Yani Lat, Menat, Uzza, Hubel bunlar adına yemin ediyorlar. Bunlar adına yemin ediyorlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'deki bir hadislerinde kim yemin eder ve yemininde de Lat ve Uzza hakkı için derse hemen La ilahe illallah desin. Evet. Kim yemin eder ve yemininde de Lat ve Uzza hakkı için derse hemen La ilahe illallah desin. Herhalde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeleri boşuna söylemiyordu. İfadelerden de anlaşıldığı gibi o an cahiliye toplumunda Lat'ın, efendim Uzza'nın hakkı için yemin ediliyor. Yemin ediliyor. Bugün doğuya gidin, benim de şahit olduğum gibi bugün doğuya gidin. Şeyhin başı hakkı için, şeyhin makamı için. Allahu Ekber. Eri makam. Kürtçe bir ifadeyle eri makam. Bu ifadeyle Allah'tan başkasına yeminler söz konusu. Halbuki her kim bu şekilde yemin ederse La ilahe illallah desin. Yine Müslim'deki başka bir hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, aziz ve celil olan Allah sizleri babalarınızla yemin etmenizden nehyeder. Babalarınıza yemin et, atanıza, babanıza, ananıza yemin edilmez. Onun içindir ki bu anlamda, bu toplumda şu an cahilce kullanılan, babam ölsün ki, anamın ölüsünü öpeyim ki, anam avradım olsun ki, affedersiniz, bu yönlü ifadeler kullanılıyor, çirkin ifadeler. Babam başı hakkı için, anan başı hakkı için. Bunlar hep yemin ifadelerdir. Onun içindir ki Rabbimiz, aziz ve celil olan Allah sizleri babalarınızla yemin etmenizden nehyeder diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve akabinde yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her kim Allah'tan başkası adına yemin ederse kafir ve müşrik olur diyor. Tirmizi'de Ahmed İbn Hanbel'in müsnedindeki bir hadis. Her kim Allah'tan başkası adına yemin ederse kafir veya müşrik olur diyor. Yine başka bir hadis-i şerif, Allah'tan başkası adına yemin eden şirke düşer diyor. Onun içindir ki bu da Mekkelilerin şirk ve küfürlerine vesile olan ifadelerinden, uğraşlarından bir tanesiydi. Yani Allah'tan başkası adına yemin ediyorlardı. Öyleyse bu anlamda tevhidi gerçekleştirecek olan bir kimse sadece ve sadece Allah adına yemin edecektir. Yemin şekli ise vallahi, billahi, tallahi. Evet. Yemin edecek olan insan Allah adına yemin edecektir. Onun içindir ki muvahhidin yapacağı şey budur bu anlamda. Hulasa değerli kardeşlerim, hulasa Mekkelileri müşrik yapmaya yeterli olan bu arızaların yanında daha birçok itikadi ve ameli arızaları var ki artık bunları zikretmeye gerek yoktur. Çünkü amacımız tevhidin anlaşılması ve bunu ihlal edenlerin içerisinde bulundukları birkaç çirkin problemi dile getirmektir. Birkaç çirkin problemi dile getirmektir. Allah'ın izniyle de bunu inşallah başarmış sayılırız. Artık konuyla ilgili söyleyeceğimiz en son söz, unutmayalım ki teknolojinin göz boyadığı ve kafa bulandırdığı içerisinde bulunduğumuz şu hayal çağında inananların en önemli sorunları tevhid sorunudur. Altını çiziyoruz, insanların değil kardeşler. İnananların en önemli sorunları tevhid sorunudur. Dolayısıyla tevhid akidesi istenildiği mana ve mahiyette öğrenilip ona uygun bir hayat yaşanmadığı sürece içinde bulunduğumuz şu kargaşa, şu fitne ve şu zilletten kurtulmamız asla mümkün değildir. Asla mümkün değildir. Öyleyse Rabbimizden niyazımız bizlere tevhid akidesi üzere bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Tevhidi anlamış ve onu yakalamış isek Rabbimiz bizleri ayakları o güzel düsturda sabit kılan kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve yine bizlere inandığımız, peşinden koştuğumuz bu akideyi başkalarına anlatan kullarından olmamızı da nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet değerli arkadaşlarım, Allah hepinizden razı olsun. Biraz uzun sürmesine rağmen değerli vaktinizi, zamanınızı burada dininizi öğrenmek için harcadınız. Allah hepinizden razı olsun. Konuyla alakalı anlaşılamayan veya bizim tarafımızdan anlatamadığımız bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz. Evet. Kaydımız